Ayrım 8, sayfa 75. Kaçış. Kar durdu, silah sesleri de. Hava ağır ağır kararıyor. Gül elimde dağıldı. Gecikmiş, solmuş bir güldü zaten. Karın ürpertisine dayanamadı. Telefonuma mesaj geldi. Havaalanı açılmış. Gece uçağa kalkacakmış. Acele etmelisin. Bazen havaalanına giden yolu da kesiyorlar. Yan yollardan uzun sürer. Uçağı kaçırabilirsin. Üstelik iptal edilen uçuşlar yüzünden şimdi ana baba gündür orası. Gitmem gerek biliyorum. Riyakarlık yapmayayım. Gitmek istiyorum. Ama içim rahat değil. Gitmek, kaçmak gibi geliyor. Şöyle bir uğrayıp, bakın ben buradaydım, sizin için bunca yol teptim, fedakarlıklara katlandım, dertlerinize, acılarınıza ilgisiz değilim, bilin ha deyip, vicdani görevim yapmış olmanın huzuruyla ilk fırsatta kaçmak. Evine, yerine, kendi insanların yanına döneceksin tabii. Üstelik bu gece yılbaşı. Bir keresinde Varto'daydım. Edebiyat konulu bir konuşma için davet etmişlerdi. Gece bir evde konakladım. Bu kadar kötü günler değildi. Ama otelde yalnız kalmamı istememişlerdi. Güvenlik nedeniyle demişlerdi. Bütün gece ev sahiplerimle sohbet ettik. Siyaset, Kürt sorunu falan değil. Çoluk çocuğumuzdan, gündelik sıkıntılardan, edebiyattan, ortak tanıdıklarımızdan söz ettik. Nisan başıydı ama lapa lapa kar yağıyordu. Yarın yol kapanabilir. İyi de olur, bir gün daha kalırsınız dedi ev sahibem. Dert etmem, memnun olurum dedim. Yalandı. İçime orada sonsuza kadar tutsak kalacakmışım gibi ağır bir sıkıntı çökmüştü. Ertesi sabah kar makinalarının yolu açtığı haberi geldi. Sevincimi göstermemeye çalışarak veda ederken, "Bizi burada kargalarımız, kavaklarımız, karlarımızla bırakıp gidiyorsunuz," dedi ev sahibem. Doğunun bütün yalnızlığı, yoksunluğu, terk edilmişliği sesinde toplanmıştı. Hayat boyu duyduğum en acı cümlelerden biriydi. Yol açıldığı için hissettiğim sevinç utanca döndü. Onlara ihanet etmiştim sanki. Şimdi yine aynı ruh halindeyim. Herkes evine dönmek ister. Evinden, toprağından uzak düşmeye görsün. Şikayet ettiği kargaları, kavakları, karları özler. Ama bu mahallelerdekilerin artık evleri yok. Yıllar önce köyleri, meraları, ormanları yakılıp yıkıldığında köylerinden çıkıp şehirlerin yoksul mahallelerine sığınmışlardı. Şimdi buralarda yakılıp yıkılıyor, buralardan da çıkarılıyorlar. Düşman istilasından kaçar gibi yürekleri sırtlarında, ellerinde teslim bayrağı yerine beyaz bezlerle. Onlar ellerinde beyaz teslim bayraklarıyla evlerini, sokaklarını terk edip kaçarken eve dönüp miskin konforuma kavuşmak ayıp geliyor. Sırtlarına yoksul denklerini vurmuş, çocuklarını ellerinden tutmuş, bebelerini bağırlarına basmış, keskin nişancılara karşı beyaz bezler sallayarak kaçan insanlar içimi dağılıyor. Acıma değil, isyan ve utanç. İnsanların evlerinden, yurtlarından sürülmelerine engel olamadığım için utanıyorum. Onları sürenlerle aynı tarafta olmak, öyle sanılmaktan utanıyorum. Onlara bu cefayı çektirenlere, bize bu utancı yaşatanlara isyan ediyorum. Burada kalsan da faydası yok. Çözüm burada oturup ah vah etmekte değil. Çözüm nerede peki? Bulmaya, öğrenmeye gelmiştim. Çözümsüzlüğümle yüzleşmeye, eksiklerimle, hatalarımla, kendi mahallemin korkaklığıyla, aldırmazlığıyla hesaplaşmaya gelmiştim. Yine döneceksin. Ne kadar kaçsan bu şehirler, bu sokaklar, bu insanlar peşinden gelecek. Seni geri çağıracaklar. Dönemezsen bile bu yıkıntıları, bu sesleri, beyaz teslim bayraklarını, sokaklarda, hendeklerde vurulmuş ölü çocukları, kızının cansız bedenini gömemeyip buzlukta saklayan, ölen bebesini günlerce koynunda yatıran anaları, ayağından vurulmuş keçiyi, yaralı köpeği, insanların acısını, bölgenin ağrısını içinde taşıyacaksın. Korkma, kurtulamayacaksın. Mart 2016, Sur önü, Diyarbakır, Sur'a dönüş. Döneceksin demiştin, bak döndüm işte. Kar usul usul yağarken, sonbahar gülleri karın altında solarken, her şeye rağmen henüz umut varken bırakmıştım bu şehri, kaçmıştım. Şimdi ılık bahar yelleri esiyor, yaban eriklerinin çiçekleri uçup omuzuma, saçlarıma konuyor, ilkbahar gelmiş. Kar erken yağdı, bahar da erken geldi bu yıl. Sanki her şeyin acelesi var, aceleyle sona doğru koşar gibiyiz. Döndüğüne sevindim, döneceğini biliyordum. Kime ne yararı olacak bilmiyorum. Yine de dönmek istedim. Kimseye değilse bile en azından kendine yararı olur. Burayı kendi yalnızlığına bırakıp gitmek ağır gelmişti sana. Felaketi, yıkımı, yok oluşu uzaktan seyretmek acıyı katmerler. İnsan içinde yaşarken her şey ölüm, yıkım, felaket, hayatın doğal akışıymış gibi geliyor. Bıraktığımda taş atan çocukların bir boy büyüdüğü hendek savaşları vardı. Haylaz ve kahraman çocuklardı gözümüzde. Ateşle oynamasalar, kendilerini de etrafı da yakmasalar, hele de ölmeye, öldürmeye kalkışmasalar diye geçiriyorduk içimizden. Korkuyorduk ama savaşın çözümü olmadığı görüldüğünde iki tarafında aklını başına devşireceğini, çözüm arayacağını sanıyorduk. İki tarafa da artık yeter, bir durun, bir düşünün, ellerinizi tetikten çekin, savaşı bitirin diye seslenmeye çalışıyorduk. Sesimizi duyan olmadı. Bıraktığımda çatışmalar vardı, şimdi sonu belirsiz bir savaş var ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Savaşın mantığını kavrayamıyorum, savaş kararı verenleri anlayamıyorum, ne düşüneceğimi bilemiyorum, çaresiz kalıyorum. Hepimiz aynı çaresizliği hissediyoruz. Savaşın aklı bizlerin aklına uymuyor. Yine de çırpınıyoruz. Kimse duymasa, kimse aldırmasa bile kendi küçük tarihimize not düşmek için, kendimizle barışık olmak için. Sen de bu nedenle dönmedin mi aslında? Dönmemin asıl nedeni duygularımı, düşüncelerimi kesinliğe kavuşturma ihtiyacıydı. Haklı kim, yanlış nerede, mağdur kim, mazlum kim, kimin, neyin yanında duracağım, yalanı doğrudan nasıl ayırt edeceğim, uzaktan bizim taraftan her şey bulanık görünüyor. Buradan daha aydınlık görebiliyor musun? Görüyorum. Ayrılırken sur içinde silah sesleri geliyordu. Yer yer dumanlar yükseliyordu. Sinema koltuklarına kurulmuş bir savaş filmi seyreder gibiydik. Sanki her şey dekordu ya da ben böyle algılamak istemiştim. Filmin sonundan korkuyordum ama bir sonu olacağını biliyordum. Her son iyi veya kötü bir çözümdür. Şimdi sinema yanıyor. Perde koltukları, her şey alev almış. Seyircileri de sarıyor alevler. Kaleş değil, tüfek, tabanca değil, hendeklere döşenmiş el yapımı bombalar değil, topla, ağır silahlarla vuruluyor şehir. Yüzlerce yıllık binalar, camiler, kiliseler, tapınaklar, hanlar, evler, dükkanlar acımasızca yıkılıyor. Görebiliyor musun diye sordun. Görüyorum ve gördüklerime inanmak istemiyorum. Gördükçe cevaplarından korktuğum sorular artıyor. Buradaki yıkımı, insanların acılarını gördükçe cevapların netleşeceğini düşünmüştüm. Belki yıkımın, acının boyutları beni aştığı için, kendimi bu kadarına hazırlamamış olduğum için kafam karışıyor. Sur şehrin kalbidir, şehrin ruhudur derdiniz. Şehrin ruhu yok edilmiş, cesedi yerlerde sürükleniyor. Suru kim yıkıyor, Cizre'yi kim yakıyor, yaralılar neden tahliye edilemiyor, ölüler neden gömülemiyor, cenazeler neden çıkarılamıyor, neden ailelerine teslim edilmiyor, içeridekiler kimler, kimler sorumlu bu yıkımdan? Savaş varsa savaşın tarafları vardır. Şehrin gerçek sahipleri nasıl izin veriyorlar böyle bir yıkıma, nasıl sessiz kalabiliyorlar? Daha açık sorayım, halkımızın, şehrimizin kurtuluşu için savaşıyoruz diyenler, bu uğurda savaştıklarını sananlar da sorumlu değil mi bu yıkımdan? Her yana patlayıcı döşemişsiniz. Belli ki patlayacak, belli ki yıkılacak. Kendi çocuğunu öldürmek gibi bir şey değil mi bu? Artık lafı dolandırmak istemiyorum. Siyaset felsefesi temrinleri yapmak istemiyorum. Amalardan, fakatlardan kurtulmak için aforizmalara değil, açık sözlere, kesin hükümlere ihtiyacım var. Siyah beyaz bir netliğe ulaşamayacaksın. Tarafı olmadığın, senin olmayan bir savaşta doğruyu bulmayı umma. Sen söylüyordun, savaş herkesi kirletir, herkesin ahlaki değerleri aşınır. Bina yıkılmış, insan ölmüş, savaşanın umrunda olmaz, o amaca kilitlenmiştir. Haklı savaş verenin de yıkımdaki payını görmeye, söylemeye cesaret edebilmeliyim. Mazlumdan yana olmak, onun yanlışını, hatta günahını görmeme engel olmamalı. Hangi terazide tartacaksın mazlumun günahının payını? Terazinin kefelerine neleri yerleştireceksin? Cizre'yi görmeden zulmün, acının ağırlığını nasıl ölçeceksin? Cizre'yi gördüm. Cizre bu ülkenin Guernica'sıdır demiştim sana. Senin gördüğün Cizre masumiyet günlerinin Cizresiydi. Şimdi git gör desem artık giremezsin bile. Görebilsen orada yaşananları, bilsen çok güvendiğin vicdan terazinin ayarını bir daha tutturamazdın. Sen Cizre'de hiçbir şeyi görmedin. Cizre. Birinci Cizre kuşatması sona ermiş, sokağa çıkma yasağı kaldırılmış. Cizre'ye girmemize izin verilmişti. Evleri yıkılmış, çocukları ölmüş, günlerdir susuz, elektriksiz, ekmeksiz kalmış halka taziyeye gidiyorduk. Uzaktan izlemeye dayanamıyorduk artık. Hepimiz Cizreliyiz diye düşmüştük yollara. Beyaz Türk bir kadın grubuyduk. Herkes ses vereceğini düşündüğü arkadaşlarını aramış. Birkaç gün içinde 20'den fazla kadın bir araya gelmiştik. Partimiz yoktu, örgütümüz yoktu. Asıl olan hayattır diye çıkmıştık yola. Günlerden beri süren ablukaya, öldürülen sivillere, çatışmalara, halka yönelen şiddete karşı ses çıkarmak istemiştik. Bizi sen karşılamıştın. Aradan sanki yıllar geçti. Topu topu 4-5 ay önceydi oysa. Bir başka çağda, bir başka dünyada kalmış gibi görünüyor şimdi. Henüz yüreklerin böyle kopmadığı, umutların tükenmediği günlerde izlemiştik. Orada korkunç bir şeyler olmuştu. Ölüm, zulüm, yıkım, yoksul mahallelerin üstüne çökmüş, insanları eze eze buldozer gibi geçmişti şehrin üzerinden. Ama geçmişti işte. Binaları, sokakları, yürekleri, insanları onarmak hala mümkündü. Öyle sanıyorduk. Bu yüzden gelmiştik zaten. Bebesini yitirmiş genç gelinin, kızının cansız bedenini toprağa veremeyip buzlukta saklayan annenin, bir keskin nişancının silahından çıkan kurşunla vurulan, cesedi günlerce sokakta kalan oğlunun ardından "O daha çocuktu, sokakta oynamaya çıkmıştı" diye hıçkıran babanın acısını paylaşmaya, elini tutmaya, mahcup bir özür dilemeye gelmiştik. Hallerini görüp bilmeyenlere iletmenizi, duymayan kulakların duymasını, bir çare bulmanızı istiyorlardı. Bizleri en çok ezen de buydu. Birlikte ağlamaktan başka çaremiz olmadığını biliyorduk. Bu kadarı bile iyi gelir yüreklerine. Yalnız olmadıklarını hissederler demiştin. Ellerimizi iki ellerin içine alıp teşekkür ettiklerinde yerin dibine geçiyordum. Neyin teşekkürü? Zulme ortak olmadığınız için, uzun yollardan ellerini tutmaya geldiğiniz için. Biz de bunu göstermek, kendimizi temize çıkarmak istiyorduk. Vicdanımızı yıkıyor, boğuntumuzdan, çaresizliğimizden kurtulmaya çalışıyorduk. Sonra iğne atsan yere düşmeyen taziye çadırına gittiğimizde başka bir şey oldu. Taziye çadırın önündeki küçük meydan, cami avlusu, hendekler kazılıp alt üst edilmiş, minder örtüleriyle, çarşaflarla kapatılmış daracık sokaklar, sarı papatyaların, kırmızı gelinciklerin açtığı yemyeşil bir tarla gibi dalgalandı. Ağıtlar sustu. En önde yaz değil bayramlık giysilerine bürünmüş kadınlar, kızlı erkekli cıvıl cıvıl çocuklar, arkalarında genç, yaşlı erkekler bir şarkı, hayır bir marş söylemeye başladılar. Kürtçeydi, anlamıyordum ama anlamama gerek yoktu. Özgürlük marşıydı. Sarı papatyalar, kızıl gelincikler, taze yeşil başaklar dev bir bayrak olup önümüzden geçti. Muhteşem bir gösteriydi ve sonuna kadar gerçekti. Biz seyrediyorduk, onlar yaşıyordu. O anda ilk kez artık boyun eğmeyeceklerini, 20 yıl önce sürüldükleri dağların özgürlüğünü özlediklerini ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım. Hiçbir şey olmamış gibi, eskisi gibi yaşamamız mümkün değildi. Kendi kaderlerini kendi ellerine almak istiyorlardı. Ne hissettin? Kıvanç, saygı, heyecan. Çünkü mazlumun zulme başkaldırısı beni her zaman heyecanlandırır. Benim kuşağım Ekim devriminin çocuğudur. Yüreğimizin bir yanı hep orada çarpar. Yenilmiş bile olsak. Ama bu kadar değil. Aynı zamanda korku, tedirginlik, burukluk. Göğsümün orta yerinde bir sızı duydum. Hani çok sevdiğiniz biri sizi bırakıp giderken içiniz sızlar ya, öyle bir duygu işte. Gitme demekte geç kalmışsındır. Kal desen neden diye sorsa verecek cevabın yoktur. Yaşadıkları acıları yüreklerinde taşısalar da, küskün, güvensiz, korkulu olsalar da hala kal çağrısına kulak verebilirlerdi o günlerde. Sizler oralarda neler yaşandığını ilk kez bu kadar açık seçik görmüştünüz. Ama onlar nice badirelerden geçmişlerdi. Yakılan, yıkılan köylerinden her şeylerini, dağlara çıkan evlatlarını bile arkada bırakıp canlarını kurtarmaya, buralarda yeni bir hayat kurmaya geldiklerinde ölüme, zulme, şerbetlerine, kuvvetliydiler. O kadar da geç değildi ama haklısın, tam sınırdaydı. Ölülerini gömmeye, evlerini onarmaya, çocuklarının yasını tutmaya çalışıyorlardı. Cizre yaşayacağı cehennemi henüz bilmiyordu. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Dibe vurduk. Bundan kötüsü olamaz diyorduk, oldu. Cizre'den sonra. O günlerde hala bu çılgınlığın sona ereceğine, her şeye rağmen bir çözüm bulunacağına inanıyorduk. Benim gibi kötümser biri bile. Tam da dediğin gibi, bundan daha kötüsü olamaz, dibe vurdu. Artık su yüzüne çıkılır duygusu. Hatırlarsın, birlikte çabalıyorduk. Devlet, iktidar, meclis, örgüt, parti, savaşan taraflardan kimi bulursak kapı kapı dolaşıyor, laf anlatmaya çalışıyor, neredeyse yalvarıyorduk. Asıl olan hayattır. İnsanlar ölmesin, halklar birbirini kırmasın diyorduk. Savaşanlar için hayatın, hele de başkalarının hayatının teferruat olduğunu düşünmek istemiyorduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir söz vardır. Yerli yersiz tekrarlanır. Bu defa gerçeğin ta kendisi. Büyük harflerle yaz, en yüksek sesinle tekrarla. Cizre'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cizre'de tam ne oldu? Aslında biliyorsun ama sen bile yüzleşmek istemiyorsun. Her şey hepinizin gözleri önünde oldu. Hendekler yeniden kazıldığında, mahallelerde çatışmalar yeniden başladığında hepimiz diken üstündeydik. Bu defa tanklarıyla, toplarıyla, lav silahlarıyla geldiler. Şehri kuşattılar. İki ateş arasında kalan insanlar kaçışmaya, şehri terk etmeye çalıştılar. Kimileri çıkmadı evinden, mahallesinden. Sen bütün kuşkuculuğunla sormadan ben söyleyeyim. Çocuklarını, eşlerini orada hendeklerde bırakıp gitmeye gönülleri razı gelmiyordu. Çocuklarına kalkan olmak, öleceklerse onlarla birlikte orada ölmek istiyorlardı. Tanklarla, toplarla yıkılan, çöken binaların bodrumlarında ölenleri biliyorum. Binalar ateşe verildiğinde diri diri yanan yaralıları da. Son anına kadar hem telefonu hem de kendisi tükenene kadar içeriden bilgi vermeye çalışan, cehennemi anlatan, yardım isteyen, sonra susan o sesi. Yangın yerlerinde enkazın arasında çocuklarının kolunu, bacağını, bir giysi parçasını, yanmış, tanınmaz hale gelmiş bedenini ve de kemiklerini arayan anaları, babaları biliyorum. Ölüm bodrumlarında iki oğlunu birden yitiren anayı tanıyorum. Orada onlarca değil yüzlerce canın gittiğini, yüzlerce nefesin söndüğünü biliyorum. Bilmemek, duymamak isterdim ama Allah kahretsin işte biliyorum. Cizre'yi biliyorsun ama demeye hakkın yok artık. Devlet diliyle konuşup, orada çöken binaların bodrumlarındaki yaralılar, dışarı çıkmayıp diri diri yananlar, onca çağrı yapıldığı halde can kurtaranlara binmeyenler, örgütün teslim olmak yok emrine uyanlardı dememelisin. Cizre'de yüzlerce insanımız öldü. Onlarcası bombalanıp yıkılan, sonra ateşe verilen binaların bodrumlarında can verdi. Canları pahasına direnmeleri için örgüt emrine ihtiyaçları yoktu. Teslim olmak, hayatlarına yükledikleri anlamı inkar etmeleri demekti. Cizre'yi anlamazsan, burada sur dibinde durup ne kadar düşünürsen düşün, bize dair hiçbir şey anlamamış olursun. İçimi kurt gibi kemiren soruyu da sen anla. Televizyon ekranlarında canlı yayın izler gibi izledik. Ambulanslar geliyor, sürekli çağrı yapıyorlardı. Aileler izin verilsin ama yaralı, ama ölü, ama sağlam çocuklarımızı biz gidip alalım diyorlardı. Saatler geçiyor, o ölüm bodrumlarından kimse çıkmıyordu. Sanki ölmeye yatmışlardı. Bize gösterilen tablo buydu. Tablonun öteki yüzünü, saklanan yüzünü görmüyordunuz. Ben görüyordum, biz görüyorduk. Cizre'de sadece hendekçi çocuklar, gençler, gerillalar yoktu. Cizre halkıyla dayanışmaya gelmiş onlarca da genç vardı. Onlar savaşın ortasında kaldılar. Çıkmalarına izin verilmedi. İnan bana, bodrumlarda kısılıp kalanlar da yaşamak istiyorlardı. Sur'daki o son 7 genci hatırlıyor musun? Çıkmak istiyorlardı, anneleri çığlık çığlığıydı. Biz gidip çıkaralım diyorduk, izin vermiyorlardı. O gün öldürüldüler. Kafalarına sıkılmıştı kurşunlar. Belki hala inanmıyorsundur bana ama ben tanığım. Tanıklığımın izlerini ömür boyu taşıyacağım. Bir daha hiç eskisi gibi olmayacağım. Çocuklarımı eskisi gibi okşayamayacağım. Yaşadıkça o çocukları içimde işleyen bir yara gibi taşıyacağım. Tablonun öteki yüzü televizyonlarda gösterilmeyen, kabul edilmeyen, inkar edilen yüzü buydu. Orada hayatlarını feda edenleri sorgulamıyorum. Buna vicdanım el vermez. Ama sonu baştan belli olan bir savaşta o gençlere, o çocuklara ölmeyi emredenleri anlamıyorum. Daha da açık söyleyeyim, yanlış hesaplarla ya da iktidar uğruna bunca canın, bunca yaşamın sönmesine yol açanları affedemiyorum. Hangi taraftan olurlarsa olsunlar. Sen anlamıyorsun ama Cizre, Sur, Silopi, Lice anlıyor. Hendekler kazılıp, derme çatma barikatlar kurulup, keskin nişancılara karşı daracık sokaklara çarşaflar gerildiği ilk günlerde çatışma alanı birkaç yoksul mahalleydi. Sorgulamakta haklısın. İlk gittiğinde görüp etkilendiğin bayrak gibi dalgalanan, zafer türküleri söyleyen, yasalarını bir isyan ayinine dönüştürenler o birkaç yoksul mahallenin halkıydı. 90'larda köyleri yakılmış, topraklarından sürülüp göç etmek zorunda bırakılmış zavallı insanlardı. Çocukları kurtuluşu dağa çıkmakta bulmuştu. Kendileri şehrin çeperlerine yerleşip derme çatma kulübelerde yeni bir hayat kurmaya başlamışlardı. Yavaş yavaş yerleşmişler, yeni çocuklar doğmuş, yeni umutlar yeşermişti. Hendekçi çocukların, çatışan gençlerin aileleriydiler. O mahallelerin üzerinden tanklarla, toplarla, kobralarla, akreplerle, ağır silahlarla, buldozer gibi geçilince Cizre onlarla, onlar Cizre ile özdeşleşti. Ölenler onların çocuklarıydı. Kimin emriyle ölüme gittiler sorusunu değil, kim öldürdü sorusunu sordular. Yıkılan, yakılan evler onların evleriydi. Kim yaktı, kim işgal edip karakol kurdu, duvarlarına o iğrenç yazıları kimler yazdı sorusunu sordular. Sorunun cevabı karşılarında heyyula gibi dikiliyordu. Ne dersen de, ne düşünürsen düşün, suç payını nasıl bölüştürürsen bölüştür, onların gerçeği bu. Şu acı günlerden geçerken öğrendiğim en önemli şey, içinde yaşamakla dışarıdan bakmanın derin farkı. Gerçeğin göreceliğini, doğrunun tek olmadığını söyler dururdum. Ama etimde, kemiğimde, kafamda, yüreğimde hiç bu kadar somut hissetmemiştim. Yine de savaş karar verip insanları ölüme gönderenleri anlamamı da, onaylamamı da bekleme benden. Öyle bir an, öyle bir ruh hali vardır ki insan kimsenin emri, zorlaması, tehdidi olmadan ölüme güle oynaya gider. Yaşamına seçtiği ölümle anlam kazandırır. Cizre'ye sunulan tek seçenek ölmek ve öldürmekti. Cizre neden değil sonuçtu. Sonuca bakarak mahkum etmeye kalkarsak nedenleri hiçbir zaman ortadan kaldıramayız. Bir daha Cizreler, surlar olmasın. Bir daha asla diyorsak nedenler kadar sonucu da sorgulamalıyız. Cizre kırımı, sur yıkımı karşısında tarafsız sorgulamanın ahlaki olduğunu düşünmüyorum. Cizre'de doğup surda büyümüş ben nasıl tarafsız kalırım? Tarafsızlığım devlet şiddetinden yana saf tutmak olur. Cizre'den, Sur'dan sonra sağduyu öldü. Sorgulamak anlamsızlaştı. İnsanlar barışı düşünemez, hayal edemez oldular. İntikam duygusu barış seslerini bastırdı. Ayrım sonu, sayfa 88.